Güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında bugün de sizlerle birlikteyiz. Takvim yaprakları haftanın ikinci iş gününü 31 Mayıs 2022 Salı'yı, Türkiye'de saatlerse 15:06'yı gösteriyor. Sağlık ve huzur dolu bir gün geçirmenizi diliyor. Dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz sevgili dinleyicilerimize gönül dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan da bizlere ulaşabilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi bizlere iletebilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, şiddet yaşamın hemen hemen her alanında karşılaşılabilen ve giderek artan toplumsal sorunlardan biri. Evde, işte, okulda, sokakta şiddete uğrayabiliyor ya da şiddete uğrayan birileriyle karşılaşabiliyoruz. Şiddet davranışları, şiddete uğrayan kişilerde yaralanmalara, ölümlere ve psikolojik rahatsızlıklara sebep olabiliyor. Peki insanlar neden şiddete başvuruyorlar? Kimler şiddet eğilimi gösterirler ve şiddete başvuranlar hangi ruh hali içindeler? Şiddete maruz kaldığımızda neler yapmalıyız? Bugün ilk bölümde Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar stüdyomuzda olacak. Şiddetin türlerini, şiddetin psikolojik nedenlerini ve şiddetle başa çıkma yöntemlerini konuşacağız. Kıymetli dinleyicilerimiz, ikinci bölümde yayınımıza Atalardan Yadigar köşemizle devam edeceğiz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın yayınımızda olacak ve Kıbrıs'ın manevi mihmandarlarını konuşacağız. Güne Bakan başladı.
Hadi durma. aşık olurum sana ben yeniden.
Koşa koşa geldim sana, özletme beni. Bir orada bir burada bekletme beni. Koşa koşa geldim sana, özletme beni. Bir orada bir burada bekletme beni.
Hadi hadi durma bana gel, alem kıskansın. Deli divane olmuş bu gönül aşkınla yansın.
Hadi hadi durma bana gel, alem kıskansın. Deli divane olmuş bu gönül aşkınla. Koşa koşa geldim sana, özletme beni. Bir orada bir burada bekletme beni. Koşa koşa geldim sana, özletme beni. Bir orada bir burada bekletme beni. Koşa koşa geldim sana, özletme beni. Bir orada bir burada bekletme beni. Koşa koşa geldim.
Fark et, düşün, hisset, yaşa.
Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan devam ediyor. Fark et, düşün, hisset, yaşa köşemizde sizlerle birlikteyiz. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhaba. Bugün sizinle şiddeti konuşacağız. Evet. Toplumda maalesef şiddetle karşılaşabiliyoruz ya da şiddete maruz kalabiliyoruz. Gündemimizi meşgul ediyor. Hatta dün sosyal medyada yayınlanan bir video vardı ve her birimizin içini sızlattı. Bir mülteci yaşlı kadına uygulanan şiddet. Gaziantep'te yaşandı bu olay ve Gaziantep Valiliği de devreye girdi. O suçluyu yakaladı ve gereken cezayı verecekler. Tabii toplum bu konulara çok hassas. Gereken hassasiyeti gösteriyor. Bu da önemli bir durum. Bugün o yüzden şiddeti konuşmak, evet, bizim açımızdan daha önem arz ediyor. İsterseniz genel hatlarıyla şiddet nedir? Neye şiddet denir? Buradan başlayalım.
Şiddet tabii insan boyutunu düşünürsek özellikle hayvana dönük, doğaya dönük, pek çok şeye dönük olabilir ama hani insana dönük olanı sınırlarsak belli bir insana baskı, saldırı, fiziken bir güç uygulanması anlamına geliyor. Ona saldırganlıkla zarar verilmesi anlamına geliyor. Bu açıdan maalesef hani insanın davranış repertuarında var olan bir eğilim. Hı hı. Belli durumlarda daha şiddet davranışları sık çıkabiliyor. Belli durumlar şiddetin ortaya çıkışını azaltabiliyor. Burada ama şiddeti tek etkenle düşünmememiz gerek. Psikoloji içinde de şiddeti açıklayan gerek biyolojik kuramlar, gerek psikolojik kuramlar, gerekse sosyolojik çevresel kuramlar var.
Evet.
Fakat bir hani insan davranış repertuarında yer alan bir tavır tutum olarak karşıdaki kişiye, karşıdaki canlıya bir zarar verdiği için en yıkıcı, en olumsuz şeylerden birisi. Yani bizim davranış repertuarımızda, evet, bulunan, hı-hı, maalesef olmaması gereken.
Tabii.
Ama tabii belli koşullar altında işte ne bileyim bir emniyet güçleridir, bir savaştır, daha böyle şiddetin bir araç olarak daha uygun görüldüğü durumlar olabiliyor ya da nispeten belli kurallar dahilinde yaşandı. Örneğin bir boks maçında da şiddet var. İşte bir futbol maçında da olabiliyor.
Evet.
Daha çok insanoğlu hep bu şiddeti sınırlamaya, sınırlarını çizmeye ve olumsuz etkilerini azaltmaya dönmüş. Ama dediğim gibi zaman zaman da bazı toplumlarda çok ön plana çıkmış, çok kullanılmış, toplu halde şiddete başvurulduğu olmuş. Fakat genel gidişata baktığımızda hani insanlık tarihinde yıllar geçtikçe aslında şiddetin daha azaldığı, insanların daha etik davranışa doğru gittiğini biliyoruz.
Evet.
Günümüzde belki bize fazla gibi geliyor olabilir. O da şundan dolayı. Çünkü kitle iletişiminin yaygınlaşmasıyla dünyanın neresinde ne olursa olsun biliyoruz. Mesela bahsettiğiniz o olay değil mi? Hemen medyaya çıkınca herkes tarafından duyuluyor.
Tabii.
Oysaki eskiden olduğunda bu tür şeyler hani lokal kalıyordu. Kimsenin haberi olmuyordu. Belki sadece dar bir çevre biliyordu. Bu anlamda da şiddete bağlı yani şiddete tanık olmak ya da şiddete maruz olmakla ilgili ruhsal sorunlar da günümüzde artıyor. Çünkü daha önce sınırlı bir çevrede etkili olurken belki o şiddeti yaşayan kişiyi etkilerken şimdi görsel şeyler vasıtasıyla, sosyal medya vasıtasıyla o şiddet bizi de etkiliyor. Bizim psikolojimizi de izleyen
herkesin vicdanları kanatıyor.
Psikolojisi olumsuz etkileniyor. Diyelim ona rast gelen bir çocuğun psikolojisini, yetişkinin psikolojisini, hepimizin de psikolojisini olumsuz etkiliyor bu tür şiddet görüntüleri.
Evet. İnsanın var olduğu her yerde şiddete rastlayabiliyoruz.
Maalesef.
Ne yazık ki. İnşallah bir gün gelir, şiddet son bulur. Öyle ümit edelim.
Evet.
Peki şiddetin türleri var mı?
Şimdi bizim aslında şiddet dediğimizde psikolojik anlamda en önemlisi ve resmen de hani düşünürsek işte kanunen de suç olan nedir? Hani fiziksel şiddet. Ama bunun dışında mesela sözel şiddet, hakaret, küfür, teknik olarak hani bir fiziki yönden bir zarar vermese de kişiye psikolojik anlamda zarar verebiliyor. Zaten onun da belli türleri kanunen yine suçtur. Hani ne bileyim biri birine hakaret etmek, işte mail yoluyla rahatsız etmek veya işte mesajlar yoluyla rahatsız etmek de cezalandırılıyor. Ama bizim psikolojide tabii en zararlı gördüğümüz şey fiziksel şiddet.
Evet.
Çocukluk döneminde özellikle fiziksel şiddete maruz kaldığında bireyler daha sonra kendileri de şiddet uygulayan bireyler haline gelebiliyorlar. Yine o dönemde şiddete maruz kaldığında sorunları çözmede bir yöntem olarak şiddet repertuarına girmiş oluyor. Daha sonra yetişkin olunca yine kendisinin bunu kullanma olasılığı artıyor. Şiddet uygulayan kişiyle şiddete maruz kalan kişinin ilişkisi her zaman için kötü olur. Mesela hani sorun çözme yöntemi dedik, diyelim işte aile içinde sözünüzün dinlenmesi için şiddete başvuruyorsunuz. Çünkü öyle görmüşsünüz, öyle öğrenmişsiniz. Şimdi şiddete başvurduğunuzda karşıdaki insan o korkuyla bir şeyleri yaptığında aslında samimi olarak içselleşmiş bir şey de yapmıyor. Siz onu riyakarlığa itiyorsunuz. Yani o şiddet davranışının cezanın korkusuyla onu yapıyor. O ortadan kalktığında genelde sürdürmezler onu. Yine şiddet davranışıyla kişide genel bir davranış değişikliği olmayabilir. Yani siz diyelim işte bana şiddet uyguluyorsun, sizin yanınızda onu yapmıyorum çocuk olarak. İşte babanın yanında yapmıyor ama işte anne kızmıyorsa onun yanında yapıyor. Yani bir içselleşme yok. Bir de dediğim gibi ilişki kötü olduğu için, size şiddet uygulayan biriyle de ilişkiniz kötü olduğu için uzun vadede onun sizden istediği şeyleri yapmak istemezsiniz. Hani güçsüzken, zayıfken boyun eğersiniz, yapar gibi görünürsünüz. Ama güç sizin elinize geçtiğinde bu sefer aynı şeyi siz ona uygularsınız.
Tabii.
Yani her açıdan aslında insan ne diyelim yetiştirmede, insan terbiyesinde, insan eğitiminde kesinlikle yer almaması gereken bir şey. Yani yerine göre işte bazıları çocuk eğitiminde cezanın, şiddetin de olması gerektiğini düşünebilirler ama böyle bir şey psikolojik anlamda sağlıklı bir sonuç doğurmaz. Pratik anlamda da doğurmaz aslında. Hani
tabii,
kısa vadede belki bir fayda sağlıyormuş gibi görünür.
Hı hı.
Diyelim işte bir istediğinizi yapmayan bir satıcı karşısında bağırdınız, çağırdınız, masaya vurdunuz. Aman şunu susturalım diye sizin istediğinizi yapabilirler. Evet. Ama daha sonra ne olur? Uzun vadeli bir ilişki ise zaten o ilişkiyi bozar. Kısa vadede bile hani o neticeyi alsanız bile bir daha o iş yeri ne bileyim sizi çok orada görmeyi istemez. Yani sizinle doğru. iş yapmayı istemez.
Evet. Hocam çok yanlış algılar var. İşte deniyor ki dayak cennetten çıkmadır. Evet. Kızına dövmeyen dizini döver. Bakın hep böyle kaba evet. kuvvet, hep şiddet.
Evet.
Yani sözle anlatılması gereken, evet. halledilmesi gereken bir şey varken hemen şiddete yöneliniyor.
Evet.
Bu da istenmeyen durumları beraberinde getirebiliyor. Örneğin tabii. bir insan şiddete yöneldiğinde işte evladı olsun, arkadaşı olsun yapmasını istemediği bir davranış varsa o şiddete uğrayan kişi bunun aksine onu daha da artırabilir.
Tabii.
Değil mi?
Tabii. Şimdi diyelim bir ebeveyn işte efendim ne olsun çocuğu işte dışarıda oyun oynuyor ya da evde oyun oynuyor ve geliyor. İşte sen oyun oynamayacaksın, işte ders çalışacaksın. Bağırıyor, çağırıyor ve vuruyor, dövüyor diye.
Evet.
Şimdi bunun sonucu ne olur? Bir, çocuğun sağlıklı yetişmesi için ebeveynine güvenmesi, ebeveynini sevmesi gerek. Şimdi sevmesi gereken ve güvenmesi gereken bir insan aynı zamanda ona şiddet uygulayan bir kişi olursa bir kere çocuğun psikolojisinde bir karmaşa başlıyor. İkincisi yaptığı şeyle ilgili hani benim bunu yapmam gerekiyor, benim için iyi olurdan çok hı hı. ben eğer bunu yapmazsam ceza görürüm korkusuyla yapıyor. Şimdi insanların en böyle öğrenmelerinin ya da yeni bir bilgiyi içselleştirmelerinin en çok zorlaştığı anlar korktuğu anlardır. Yani bir insan hem korkup hem bir şey öğrenemez. Bizim bir şeyleri öğrenebilmemiz için kendimizi iyi hissetmemiz, güvenmemiz gerek. Dolayısıyla anne baba ilişkisinde eğer ebeveyn ilişkisinde bir şey öğretilecekse şefkat ortamının olması gerek. Çünkü o bilgi şefkat ortamında içselleştirilir.
O yüzden güvenli bağlanma diye bir kavram
evet.
var değil mi?
Aynen. Evet. Çünkü o sırada kişinin o yeni bilgiyi, yeni şeyi alabilmesi için bizim amigdala dediğimiz korku merkezinin yatışmış olması gerek. Çünkü korku merkezi aktifken düşünen kısım yani beynin bu ön kısmı durur. Hı hı. O zaman yeterince algılayamaz kişi, yeterince öğrenemez. Öğrendiği şeyi uzun dönemli belleğe atamaz. Çünkü sürekli düşünün bir alarm halindesiniz. Hani hı, alarm tabii. halinde de nasıl öğrenebilirsiniz bir şey? Yani diyelim biri sizin kafanıza tabanca dayasa hı hı. Program öncesi işte şu soruları soracaksın hadi bakayım bunları ezberle. Eğer ezberlemezsen tetiği çekeriz evet. ya da sizi her tekrarlatıyor her hata yaptığınızda bir tane vuruyor size.
Yani o ölüm korkusuyla yani hiçbir şey yapamaz hale
geliyorsunuz. Korkunç bir şey.
Tabii.
Yani bunun iyi bir şey olduğunu düşünmemiz çok çok yanlış. Yani bundan çıkabilecek iyi bir sonuç olduğunu ben düşünmüyorum.
Evet. Bir de şunu gözlemliyoruz kıymetli hocam. Bir evde çocuğa şiddet uygulanıyorsa o çocuk o şiddeti gidip okulda arkadaşlarına uyguluyor.
Evet.
Arkadaşlarına evet. karşı bir evet. şiddet gösteriyor.
Evet.
Kavga çıkartabiliyor.
Şimdi şu çok önemli. Bir öğrenme hani model alıp öğrenme. İki mesela bireysel faktörler de var. Yani mesela diyelim biz işte ben buraya bir saat önce yola çıktım. Gayet rahat. Yolda trafikte sıkışsa umurumda değil. Müzik hı. dinliyorum. Etrafa bakıyorum. Ama diyelim böyle ucu ucuna çıksak 15 dakika kalmış.
Yayına yetişeceğiz
o
mi yetişemeyeceğiz mi?
Her yavaşlayan efendim her kırmızı ışıkta sizi bekleten araca kızarsınız. Hani evet. baskı ve gerilim genelde öfkeyi ve şiddeti de doğuran bir şey. Doğru. Bu tabii ki meşrulaştırmıyor. Yani ben efendim yayına gecikiyordum onun için önümde duran araçtaki şoförü işte indirip patakladım. Bunlar hani mazeret değil ama hani belli bazı şeyler şiddeti arttırabiliyor. İşte hava sıcaklığı, gürültü, bugünkü şehirleşme, kalabalık ortam, grupların mesela ne kadar kalabalıklaşırsa o kadar şiddet artıyor. Hmm. Bu büyük kitlelerin yaptığı linçler, model alma. Mesela ilginç bir şey, diyelim insanlara siz üniforma giydirdiğinizde de şiddetleri artıyor. Anonimleşiyor çünkü. Karşıdaki kişiyi insan olarak görmemek, hmm. onu ötekileştirmek, hatta savaşlarda vardır yani işte ne bileyim bir yeri bombalarlar işte aşağıda kaçışanları da işte böcek gibi kaçışıyorlar falan. Yani onları ne kadar çünkü karşıdaki kişiyi siz insan olmaktan, sizin gibi olmaktan çıkartırsanız hmm. o kadar daha rahat şiddet uygularsınız. Hatta bununla ilgili meşhur bir deney vardır Stanford hapishane deneyi. Stanford Üniversitesi'nde 70'li yılların başında yapılan bir grup sıradan öğrenciyi alıyorlar. Departmanın alt katını bir hapishane haline getiriyorlar. Hı-hı. Tamamıyla kurgu. Herkes kurgu olduğunu da biliyor. Yarısını gardiyan, yarısını mahkum yapıyorlar. Kurayla. Bir süre sonra 5. ya da 6. gün deney kesilmek zorunda kalıyor. Çünkü mahkumlar mahkum rolüne iyice kendilerini kaptırıyorlar ki kurallardan bir tanesi de birbirlerine şiddet uygulamaları yasak. Ama gardiyanlar şiddet uygulamaya başlıyor. İş çığırından çıkıyor. Evet. İşin ilginç yanı deneyi yöneten Philip Zimbardo ki önemli bir bilim adamıdır. O da kendini olaya kaptırıyor. O da genel olayın direktörü rolünde. Dışarıdan bir meslektaşının yani ya bu gidiş değil bunu durdurman gerek demesinin ve defalarca bunu demesiyle deneyi duruyor. Şimdi çok insanların böyle de bir grup etkisi var şiddette. Bu da çok önemli. Özellikle gençlik çeteleri, gençlik grupları hani birisi yapınca çünkü diğeri de onu özenti meşru olabiliyor. Görüyor. Evet. Özellikle büyük böyle şiddet ve linç olaylarında bunun çok etkisi var. Bizim ama hani aileden itibaren bir sorun çözme yöntemi olarak veya istediklerimizi yaptırma yöntemi olarak şiddetin repertuara girmemesi gerek. Şimdi anne baba çocuğa şiddet uyguluyorsa daha sonra sizin dediğiniz gibi okula gitti, arkadaşlarına şiddet uyguladı, disipline verildi. Bu doğal bir sonuç. Çünkü çocuk onu öğrenmiş. Evet. Çocuklar gördüklerini öğrenirler diye çok güzel bir laf var. Hani biz çocuğumuzun nasıl yetişmesini istiyorsak, nasıl biri olmasını istiyorsak önce biz öyle biri olmalıyız. Evet. Bizim öyle biri olduğumuzda zaten o onu kendiliğinden model olarak alır.
Evet. Hocam şu gözlemlenmiş. 3-4 yaşındaki bir çocuk oyuncaklarıyla oynarken işte o kumaştan yapılma, içi pamuk dolu ayıcığına böyle diye vuruyormuş. İşte diğer oyuncaklarına vuruyormuş. Acaba bu çocuk neden böyle yapıyor diye araştırmışlar. Anne babasına sormuşlar. Evdeki durumu nasıl, ne yapıyorsunuz falan diye. Annesi böyle şaka yolla da olsa böyle poposuna böyle vuruyormuş. Al sana falan diye böyle. Annesinden aldığı o davranışı bu sefer oyuncaklara uygulamaya başlamış.
Kesinlikle.
Çok ilginç bir...
Şimdi sosyal öğrenme kuramı dediğimiz bir kuram var. Albert Bandura bunun kurucusu. Çok önemli bir bilim adamı. Onun yaptığı bir Bobodol deneyi diye bir deney var. İşte çocuklar böyle bizim oturduğumuz gibi oturup izliyorlar. İşte camın arkasında da yetişkinler bir oyuncakla oynuyorlar. Şimdi bir grup yetişkin gayet güzel, hoş bir şekilde bir Hacı Yatmaz var böyle büyük insan görünümünde bir palyaço gibi. Onunla güzel güzel oynuyorlar. O güzel güzel oynanan oyunu gören çocuklar içeri girdiğinde aynı şekilde oynuyor. Bir grup çocuğu da tam tersi. O yetişkin figürler o işte Hacı Yatmaz'a vuruyorlar, işte eline aldıkları şeylerle, çekişlerle kafasına indiriyorlar. Onu izleyen çocuklar da içeri girdiğinde oyun için bir aynı şekilde hemen saldırıyorlar. Model alma çok bu açıdan önemli şiddette. Bu yüzden örneğin bu televizyonlarda veya bilgisayar oyunlarındaki şiddet meselesi çok çok önemli. Yani bizde tabii ki belli konularda hassasiyet gösteriliyor ama aynı hassasiyetin şiddetle ilgili gösterildiğini ben düşünmüyorum. Yani gayet rahatça çocukların da izleyebileceği saatlerde hani leblebi çekirdek gibi işte insanlar öldürülüyor, bilmem taranıyor, silahlar ateşleniyor, işte yere yatırılıyor, dövülüyor, tekmeler atılıyor. Şimdi çocuk bunu gördüğünde hani bunun doğal bir şey olduğunu hani işte biz hekim olarak biliyoruz. Yani bir insanın kafasına o tekmelerden bir tanesi gelse ciddi bir kafa travması öle de bilir yani. Ama o tekmeler atılıyor, defalarca vuruluyor. Şimdi kendi hayatı içinde bunu görmemiş insanlar nasıl öğrenir bir şey? Yaşayarak, görerek, duyarak, okuyarak. Şimdi yaşayarak tabii en etkilisin ama görme, duyma o da çok etkili. Dolayısıyla o konuda toplumsal bir hassasiyet olması gerek. Şiddet bizde daha böyle maalesef meşru görülen bir şey. Hani şiddete sıfır tolerans bence. Her aşamada yani ailede de toplumda da iş yerinde de onun olmaması gerekiyor.
Evet. Şimdi biz genellikle fiziksel şiddeti konuşuyoruz ama fiziksel şiddet kadar önemli olan bir şiddet türü daha var ki o da psikolojik şiddet. Kadının erkeği, erkeğin de kadına uyguladığı işleri çıkmaz hale getirebiliyor. Hatta bu yüzden yuvalar yıkılıyor, efendim arkadaşlıklar bozuluyor, artık dönülemez bir hal alıyor. Bu konuda neler söylersiniz? Psikolojik şiddet neden yaşanır?
Şimdi o da çok önemli bir şey. Şimdi iki kişi bir araya geldiğinde istekleri, düşünceleri, duyguları, öncelikleri farklı. Özellikle onu da aile hayatı içinde görüyoruz. Şimdi istekler, duygular, düşünceler, öncelikler farklı olunca ne oluyor? Bir takım çatışmalar çıkabiliyor. Örneğin efendim tatilde, bayramda şuraya mı gidelim, buraya mı gidelim? İşte akşam nerede oturulsun, ne kadar ne yapılsın? A'dan Z'ye her konuda çıkabilir. Sofra nasıl toplansın, işte insanlar nasıl sohbet etsin? Şimdi bu konularda farklılıklar çıktığında sorunlu diyebileceğimiz evlilikler, ilişkilerde sorunlar birbirini rahatsız ederek çözülmeye çalışılıyor. Rahatsız etmenin en basiti sözel olarak ne bileyim karşıdakini mat etmeye çalışmak, ikna etmeye çalışmak, sözel şiddet uygulamak, korkutmak, geri çekilmek, küsmek. Bunlar devreye girince de işte problem daha da artıyor. Neden?
Evet.
Şimdi aramızda anlaşamadığımız bir şey var diyelim. Sen mi oraya oturacaksın, ben mi buraya oturacağım? Ve bunu işte en hafifinden ne bileyim mantık yoluyla size alt ederek yaptırdım. Onda bile hani sizde bir kırgınlık olur. Aslında öbürünü istiyorsunuzdur. Hı hı. Evet. Ama diyelim sizi korkuttum. Eğer işte öyle olursa ben çeker giderim kardeşim, bu programa katılmam dedin. Siz de mecburen. Böyle şey yaptınız. Evet. Yine bir kırgınlık. Efendim size hakaret ettim. Daha ötesi size şantaj yaptım. Daha ötesi size vurdum, dövdüm.
Bu söylediklerinizin şimdi, hepsi günlük yaşamda yaşanabiliyor.
Şimdi bunlar oldukça ne oluyor? Aslında sorun benim açımdan güya çözülürmüş gibi oluyor. Yani o anda istediğimi elde ediyorum ama bizim ilişkimiz bozuluyor ve uzun vadede problem getiriyor bu. Şimdi böylesi bir ilişki olduğunda, yani birbirini rahatsız ederek sorun çözmeye çalıştığında kişiler bir kin ve öfke birikiyor. Ondan sonra da amaç ilişkide sorun çözmek olmuyor artık. Benim amacım artık ben size düşmanım. Ne kadar sizi rahatsız edersem, size zarar verirsem o kadar mutlu oluyorum. Peki bu zarar vermenin yolu nedir? İşte alttan alta en kibarı laf sokmak. Onun bir daha üstü açıkça hakaret etmek, kendimi güçlü görüyorsam. Efendim daha üst yolu ne? Fiziki şiddet uygulamak. Şimdi bunun bir diğer kötü yanı ne? Bir de bunu varsa çocuklar şahit oluyor, tanık oluyor. Hani bir de o var. Hı hı. Model almanın kötü yanı. Üstelik çocuk ondan sonra da onun diğer insanlar için de model olduğunu düşünüyor. Yani sizde gördüğünü alıyor. İleride diyor karşıma çıkacak insanlar da böyle yapacak. Belki anne baba çok kötü şekilde, patlayıcı şekilde kavga ediyorlar. Çocuk o anda dehşete kapılıyor. Bana ne olacak diye düşünüyor. Daha sonra yetişkin yaşamında belki de işte en ufak itirazını bile seslendirmekten korkan bir insan haline de gelebiliyor. Ya da tam tersi, hani mizacı müsaitse bağıran, çağıran, öfke ve şiddete başvuran bir insan haline geliyor. Peki sonuçta kaybeden kim oluyor? Aslında bütün toplum oluyor. Yani ben kısa vadede birine bir şey yaparak bu gerçek hayatta da yani ahlaki davranmadığımızda bir şeyler efendim çaldığımızda, çırptığımızda, şiddete başvurduğumuzda onun zararı bize bir şekilde yine dokunur. Biz onun farkında değiliz. Biz zannediyoruz ki yani ben işimi yürüttüm tamam ama toplumsal olarak olan bir şey, hani bir toplumda düşünün. Bir grup böyle çok iyi durumdayken bir grubun çok kötü durumda olduğunda muhakkak o kötü durumda olanlar iyi durumda olanların da rahatını bozar.
Evet.
İşte dünyadaki sıkıntı da öyle yani.
Şimdi toplumun önemli problemlerinden birisi olan şiddeti konuşuyoruz ancak süremizin de sonuna geldik. Fakat şunu da sormadan geçemeyeceğim. Fiziksel şiddeti konuşalım istiyorum son olarak. Fiziksel şiddette bir ortamda fiziksel şiddete maruz kalacağımızı anladığımızda ya da o şiddete maruz kaldığımızda neler yapmamız gerekiyor?
Şimdi özellikle trafikteki şiddet önemli. Benim tavsiyem trafikte hiç böyle tanımadığımız insanlarla ağız dalaşına girmek, önünü kesmek vesaire, hani o tür yollara başvurmayalım. Çünkü karşıdaki kişinin ne yapacağını bilmiyoruz. Yani oradan ne çıkacağını. Orada düşünmemiz gereken şey şu. Diyelim önümüzü kesti, bizi geciktirdi. Ya bunun için ben şu anda ne bileyim bu adamla veya bu kişiyle işte kavga edip bağır çağır, ağız dalaşı ki onun da etkisi sürecek. Evet. Fiziki şiddet, belki arabanıza zarar verecek. Hani buna değer mi diye düşünün. Bunun sonucunda bu kişiyi ben davranış olarak değiştirebilecek miyim? Yani ben ayıp etmişim, tamam bundan sonra
çok
iyi
zor.
Olmayacak.
Tabii.
Yani orada biraz bizim kendimizi korumamız gerek. Hı-hı. Ya benim için bu insana dersini vermek gerekirse hayatımı kaybetmeye de değer diyorsak tamam, onu bilemem ama bence değmez. Şiddet olan durumda bizim oradan uzak durmamızda yarar var. Çünkü karşıdakinin ne olduğunu bilemeyiz hiçbir zaman.
Evet.
Ve sonucunda en çok da birbirini tanımayan insanlar birbirine büyük zararlar verebilir. Yani şiddet uygulayabilir. Çünkü en çok gördüğümüz gerekçe diğer insanların yanında beni küçük düşürdü.
Evet.
Küçük düşürdüğü için de ben de ona öldürdüm diye çok, tanıyor musun bu insanı? Hayır. Bir daha görecek misin? Hayır. Daha önce gördün mü? Hayır. Hayatta bir defa karşısına çıkan insanı diğer insanların önüne beni küçük düşürdü diye öldüren çok kişi var.
Doğru.
Onun için uzak durmakta yarar var.
Böyle bir olayla karşılaştığımızda
evet,
hemen oradan uzaklaşacağız.
Evet.
Sağlığımız açısından bu önem arz ediyor.
Bilemeyiz çünkü ne olduğunu.
Doğru. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız
ben
için.
Teşekkür ederim.
Toplumun önemli problemlerinden birisi olan şiddeti konuştuk. İnşallah önümüzdeki haftalarda başka bir konuda buluşmak dileğiyle. Sevgili dinleyicilerimiz, Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar bizimleydi.
Bu tuzlu meltem mi böyle, genzimi yakan yoksa dokundu mu? Sarf ettim o sözler çökerken sahile. Gece sinsi bir duman birer birer uçurumdan atlar hevesler. Olacak şey miydi şimdi senin yaptığın onca işin gücün üzerine? Bir de bu geçmiyor boğazımdan. İnanır mısın sen yokken ne ekmek ne de bir yudum su. İncirler olana kadar kalsaydın bari, onlarca sözden birini tutsaydın bari. Beni böyle habersizce alıp giderken bavuluna kalbimi de atsaydın. Çökerken sahile gece sinsi bir duman birer birer uçurumdan atlar hevesler. Olacak şey miydi
şimdi senin yaptığın onca işin gücün üzerine. Bir de bu geçmiyor boğazımdan. İnanır mısın sen yokken ne ekmek ne de bir yudum su.
Atalardan Yadigar.
Sevgili dinleyenler, burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan programını dinliyorsunuz. Güne Bakan, Atalardan Yadigar köşemizde devam ediyor. Şimdi telefon attığımızda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın var. Sayın Aydın, merhaba.
Merhaba. Sizlerin nezdinde, Mustafa Hocam şahsınızda, bizleri dinleyen dünyanın her bir tarafından Necip milletimizi gönülde, muhabbette selamlıyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz. Sizinle
hoş
bu hafta
bulduk.
Kıbrıs'ın manevi mihmandarlarını konuşacağız. İsterseniz mihmandar kelimesinden başlayalım. Bilmeyen dinleyicilerimiz vardır. Mihmandar ne demek kıymetli hocam?
Mihmandar, misafir eden, gezdiren, oranın sahibi, oranın kandili. Her vilayetin, her bir bölgenin mihmandarı var, oranın sahibi var. Gidersiniz Anadolu'nun ücra bir köşesine, oranın bir mihmandarı vardır, oranın bir kanaat önderi vardır, oranın bir sofra sahibi vardır. Orada köy odasını idare edenler vardır. Mihmandara biz sahip ve misafir eden kanaat önderi şahıslara mihmandar ismini veriyoruz. Hmm. Manevi mihmandar dediğimiz zaman da bir bölgenin, bir vilayetin, bir ilçenin manevi sahipleri var. Mesela Türkiye'nin manevi mihmandarı kimdir derseniz, en önce kim gelir derseniz, Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri gelir. Çünkü sahabenin büyüklerindendir. Peygamberimizin İstanbul'u fetheden asker ne güzel asker, orayı fetheden kumandan ne güzel kumandan, hadis-i şerifine mazhar olmak üzere ta Emeviler döneminde 80 küsur yaşında İstanbul'da gelmiş, şehit olmuştur. Onun için bütün Türkiye'nin esas sahibi, manevi mihmandarı Ebu Eyyub el-Ensari'dir.
Evet.
Ankara'da kimdir derseniz Hacı Bayramı Veli. Kars'ta kimdir derseniz Ebul Hasan-ı Harakani.
Evet.
Gelelim öyle ya Kıbrıs'a. Kıbrıs'ta kim bu manevi sahip?
Kıbrıs'ta kimler var?
Birçok manevi sahip var da Kıbrıslı bir şair der ki Hizber Hikmet Ağalar, şerefli bir yeri var Kıbrıs'ta şehitlerin. Her köşe başçısı bir türbe, her adım başı bir mezar, bir kutlu türbe. Kıbrıs'ın manevi mihmandarı Hala Sultan'dır. Yani Hala Sultan kimdir Mustafa Bey? Peygamberimizin süt annelerinden ya da süt teyzelerinden biri olduğu söylenen Ümmül Haram'dır.
Hmm.
Hazreti Peygamber'in ona bir müjdesi var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zaman zaman ilk mescidimiz Medine-i Münevvere'de Müslümanların ilk mescidi Kuba Mescidi vardır. Ümmü Haram'ın evi de onun yanındadır. Peygamberimiz zaman zaman teyzesinin ya da süt annesinin halini ahvalini sormak üzere oraya gider. Ve gittiğinde Ümmü Haram ona ikramlarda bulunur. Bir defasında süt ikramında bulunmuş. Peygamberimiz uyumuş ve rüyada uykusunda bir rüya görmüş. Rüyası şu: uyanmış gülerek Ümmü Haram'a anlatıyor. Diyor ki bana rüyamdan ümmetimden bir takım insanlar şu engin deniz üstünde hükümdarların tahtlarında kuruldukları gibi gemilerde kurulmuşlar da ihtişamla Allah yolunda deniz harbine giderken, cihada giderken gösterdiler buyurmuş. Peygamberimiz ya Resulallah öyleyse benim de bir gün bir harbe giderken şehit olmam için ya da gazi olmam için dua ediniz buyurmuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da dua etmiş. Ve Ümmü Haram ta Emeviler döneminde, Muaviye döneminde Kıbrıs'ın fethine gitmiş. Ve Kıbrıs'ın fethinde Ümmü Haram denizi geçtikten sonra bir katıra biner ve katırın ürkmesi sonucu Ümmü Haram orada şehit olur. Ondan dolayıdır ki bugün Kıbrıs'ın manevi mihmandarı Ümmü Haram, diğer adı da Hala Sultan'dır. Ve Kıbrıs'ta camiye ve mezara Hala Sultan Camisi ve Hala Sultan Mezarı denmekte. Mesela Ümmü Haram'ın çok enteresan 86 yaşında gidiyor Kıbrıs'ın fethine. Mustafa Bey, bugünkü gibi uçak yok. Bugünkü gibi arabalar yok, trenler yok. Gah yürüyerek, gah atıyla, gah da devesiyle ne yapıyor? Oraya gidiyor.
Tabii, ne zorluklara göğüs germişler.
Evet, göğüs germişler ve burada bir azim var, bir cihat azmi var, bir fetih azmi var. Yani devamlı hareket halindeler. Müslümanlarda inziva hayatı yok, ruhban hayatı yok, rahip hayatı yok. Bütün elini, eteğini insanlardan, halktan kesip de bir yere çekilip sadece zikir yok. Hep insanlarla birlikte olmak var. Hep cemiyete faydalı olmak var. Ve öyle bir cemiyete faydalı olmak var ki, Şah-ı Nakşibendi'nin bir ifadesi var. O diyor ki, elin karda olacak, gönlün yarda olacak.
Evet.
İnsanların içinde olacaksın, insanlara hizmet edeceksin, insanların işleri için koşulacaksın. Onların ihtiyaçları varsa, senin ihtiyacından daha fazlaysa, senin ihtiyacından fazlasını onların ihtiyaçları için kullanacaksın. İşte Ümmü Haram da budur.
Evet.
Ümmü Haram da mücahide şehit kadındır. Ve elinde de bir katırdan düşerken harup dalı, yani diğer adıyla harup ağacı var, oradan düşerken vefat ediyor. Öyle bir büyük sultan ki Kıbrıs'ta koyunlar senede iki sefer doğurur. Bir sefer değil, senede iki defa, iki defa ikişer, yani ikiz doğurur. Bunun nedeninin de Hala Sultan'ın yaptığı duadır. Hala Sultan o mübarek beldenin bereketli olması için dua etmiş ve o duanın neticesinde Hala Sultan'ın kabri ve Hala Sultan'ın bulunduğu mübarek vilayet bereketli bir yer haline gelmiş. Kıbrıs'a kim giderse gitsin, bir Müslüman gittiğinde Kıbrıs'ın manevi mihmandarı Hala Sultan'ı muhakkak ziyaret ederler.
Sayın hocam,
Sayın hocam,
bu maneviyat büyüklerinin hayatlarına baktığımızda, onların hayatlarını okuduğumuzda onların dünyada tek bir dertlerinin olduğunu görüyoruz. O da şu, ilahi kelimetullah, Allahu Teala'nın ismini yeryüzüne duyurmak değil mi?
Aynen öyle. Davaları o, amaçları o, hedefleri o, ufukları o, kızıl elmaları o. Yani Allah'ın emirlerini, Peygamberimizin mübarek sünnetini duyurmadıkları insan kalmasın diye dünyanın her bir tarafına yayılıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Peygamberimiz döneminde 110 bin sahabe yaşamış. Yani sahabe sohbet kökünden geliyor. Peygamberimizin bizzat sohbetini dinleyen ve mübarek cemalini seyreden kişilerdir sahabeler. 110 bin sahabeden Mekke ve Medine mezarlıklarında bulunan sahabe sayısı 10 bin. Ama 100 bin sahabe dünyanın her bir tarafına yayılmış. İşte Ümmü Haram Kıbrıs'a gelmiş.
Evet.
Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri İstanbul'a gitmiş. Peygamberimizin amcasının oğlu Kusen bin Abbas Hazretleri, diğer adıyla Şah-ı Zinde Hazretleri ta Semerkand'a gitmiş. Hazreti Ükkaşe Türkistan'a gitmiş. Diyarbakır'da bugün geçen hafta Diyarbakır'ın fethini anlattık. 541 sahabe kabri var. Çorum'a geliyorsunuz, sahabenin kabri var. Her bir tarafa gitmişler ve Cenab-ı Hakk'ın emirlerini anlatmışlar. O sahabeler aslında gittikleri yeri manevi olarak fethetmişler ve manevi mihmandarları olmuş. Öyle bir halleri var ki hal diliyle, kal diliyle, gönül diliyle insanların gönüllerini fethetmişler. Daha sonra onların o bıraktıkları miras, o bıraktıkları mühür ve izler oraları ne yapmış? Maddi fethi neticelenmiş. İslam fethetmiş oraları. Bugün Türkistan coğrafyası, Orta Doğu coğrafyası, Anadolu coğrafyası ve Balkanlar coğrafyasının Müslüman olmasındaki temel etkenlerden biri bu sahabe efendilerimizin oraya gidip arı ve duru bir imanla İslam'ı yaymalarıdır. Başka bir şeyle bunu izah edemezsiniz.
Evet. Allah onlardan razı olsun. Onlar olmasaydı biz bu günlere ulaşamaz, bu rahatlıkta olamazdık. Onlar Allahu Teala'nın ismini yeryüzüne yaymak için mücadele ettiler. Efendim askerlerimiz bu vatan toprakları için şehit düştüler. Kanlarıyla sulandı o topraklar ve bizlere vatan oldu. Onlara çok şey borçluyuz. Eğer biz bugün var isek, bu radyolardan sesimizi ulaştırabiliyorsak tüm dünyaya, onların da katkıları çok büyük. Bunu da buradan ifade etmek isterim.
Mesela bir şehit deyince Kıbrıs'ta şüheda da çok. Biliyorsunuz 1974 Kıbrıs harekatında, Kıbrıs'taki harekat da o Kıbrıs'ın, Anadolu'nun manevi mihmandarları harekatta bizzat yer aldılar. Efendim bu yakıtı bitiyor şeyin, uçak, helikopterin. Ne yapıyor? İnecek. Oradaki manevi mihmandar yakıtı dolduruyor. Böyle mesela başını vermeyen bir şehit var. Magusa'nın en önemli, en önde gelen manevi mihmandarı kim? Canbulat Bey. Kim bu Canbulat Bey peki? Canbulat Bey kim dersek? Canbulat Bey'in Nihat Sami Banalı'nın Tarih ve Tasavvuf Sohbetleri isimli eserinden anlatıyoruz. Anlatıyor. Diyor ki bir gün bu ölüm çarkı önünde arkadaşlarının hileyle parçalanmasına razı olmayan bir kahraman belirdi. Ben bu kapıdan gireceğim dedi diye haykırdı. Anadolu adı Canbulat Bey'di. Anadolu'dan gelmişti. Ana Canbulat Bey evvelkinlerin yaptığı gibi vücudunu ağır ve kalın zırhlarla örtmedi. Çarkın dişlerine katı mızrağını ve müthiş kalkanını siper etmedi. Eline sadece Türk'ün şanlı bayrağını aldı. Kendisi kendi gibi yalın vücut ve yalın kılıçla takip eden birkaç kahramanla birlikte bu kapıya doğru heybetle yürüdü. Venedikliler şaşırdılar. Gerçi çark yine döndü. Canbulat Bey'in erkek başı toprağa düştü. Fakat o anda beklenmez bir hadise oldu. Canbulat Bey yıkılmadı. Yere düşen başını aldırmadı. Elinde Türk bayrağıyla ve başsız vücuduyla dimdik yürüdü. Venedikliler dehşetle geriye çekildiler. Bir an için çarkı çeviremez oldular. Çarkın durmasıyla kale için Allah seslerinin dolması bir oldu. Magusa duvarlarından biri aşılmış, bedene Türk bayrağı dikilmişti. İşte bu kimdir? Başını vermeyen şehit Canbulat Bey'dir. Evet. Canbulat Bey oraya bayrağını açmış. İstanbul'un fethinde Topkapı'nın surlarına çıkan kimdi? Ulubatlı Hasan'dı. O da şehit oluyordu, yaralıydı ama o İslam sancağını, o Türk bayrağını ne yaptı? Kaleye ve surlara astırdı. Zeyran dedemiz var mesela, Ahi Evran dedemiz var Kıbrıs'ta, Gakkoz dedemiz var. Mesela Gakkoz evet. dede burada yatan şehittir. Mezarı nerededir? Lefkoşa'dadır. Mahmut Paşa var, İzzet Efendi var, Abdi Çavuş şehidası var, Akkavuk türbesi var, Müftü Hilmi Efendi'nin türbesi var, Arap Ahmet Baba Camisi ve onun etrafındaki türbeler var, Lefkoşa'da Kara Baba Tekkesi var. Mesela Lefkoşa surlar içerisindeki mahallelerden Selimiye Camii yakınlarındaki Haydar Paşa'da bugüne kadar gelebilmiş Lefkoşalıların deyimiyle Kara Baba Mescidi Tekkesi türbesi var. Binlerce dervişan ve oraları sevenler evet. gidip geliyorlar. Yediler Tekkesi var. Kıbrıs'ın son yüzyıldaki en büyük mihmandarı Şeyh Nazım-ı Kıbrıs Hazretleri var. Yani Kıbrıs sadece insanların tatile akıllarımıza gelen, yani Türkiye'den veya dünyanın diğer taraflarından insanların sadece oraya denize ya da tatile gitmekle ibaret olunan bir yer değildir.
Sayın Aydın, Kıbrıs, programımızın zengin, sonuna geldik. Son cümlenizi alayım lütfen.
Evet, Kıbrıs zengin tarihiyle, kültürüyle, orada yatan şehitlerle ve oranın manevi mihmandarlarıyla dünyanın en önemli inanç turizmin merkezlerinden biridir. Kıbrıs Türk'tür, Müslüman Türk diyarıdır. Kıbrıs kıyamete kadar da öyle kalacaktır. Çünkü bir yerde eğer can vermişseniz, oraya siz şehidinizin kanını akıtmışsanız, o beldeler artık sizin olmuştur. Biz bin yıldır o beldelere Müslüman Türklerin savaşlarıyla birlikte, fetih hareketleriyle binlerce şehidin kanını akıttık. Onun için Kıbrıs'a gittiğimizde başta Hala Sultan olmak üzere bu manevi mihmandarları ziyaret edelim.
Kıbrıs'ın ve Anadolu'nun manevi mihmandarlarını rahmetle anıyoruz. Programımıza Güne Bakan'a katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle.
Sağ olun.
Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Atalardan Yadigar köşemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın bizlerle birlikteydi. Kendisiyle bu hafta Kıbrıs'ın manevi mihmandarlarını konuştuk. Efendim, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca bugünlük sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Güne bakan.